Gönül Bahçesinden. Kur'an ve Tefekkür. Cenab-ı Hakk'ın ilahi sıfatlarının bu alemde kamil manada üç tecelli mekanı vardır. İnsan, Kur'an ve kainat. İnsan, bütün esma tecellilerinden nasip almış bir varlık olarak, alemin özünü teşkil etmiştir. Aynı esma tecellilerinin kelam halinde tecellisi de, Kur'an'ı ifade eder. Kur'an, insana nazaran daha mufassaldır. Ancak özdeki beraberliğinden dolayı, insan ve Kur'an ikizdir buyurulmuştur. Esma-i İlahiye'nin üçüncü tecelli mekanı olan kainatsa, Kur'an'ın bir nevi tefsiridir. Kainat sessiz bir Kur'an, Kur'an da kelama bürünmüş bir kainattır. İnsansa öz cevheri itibariyle bu sesli ve sessiz Kur'an nurları içinde kemal bulan bir tecelli sultanı mevkiindedir. Bu bakımdan insan, Kur'an ve kainat tam bir tevhid ailesidir. Semalar nasıl ki yıldızlarla kıyamete kadar saltanatlı bir kudret yapısı olarak kalacaksa, Kur'an da insanlığın bir ikbal ve istikbal seması gibi ayet yıldızlarıyla parlayacak ve kıyamete kadar yaşayacaktır. Bu cihetledir ki cihanın en hayırlı ve mesut insanları Kur'an gölgesi altında toplanan ve onun hayat nuruyla beslenenlerdir. Her sır, hikmet ve hakikat Kur'an'da gizli, her saadet imanda zahirdir. Bu uçsuz bucaksız alem de gösterir ki Cenab-ı Hak, dilerse zerrede ummanı, dilerse ummanda zerreyi gizli kılar veya aşikar eder. Bu hakikatlere istinaden Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Bir gün bende Allah Teala'nın nurunu insanlarda göreyim diye bir arzu uyandı. Sanki denizi damlada, güneşi ise zerrede görmek istiyordum. Bir bakıma hakikate ulaşma arzu ve iştiyakını ve hakikatteki derinliği ifade eden bu beyanın da ortaya koyduğu gerçek, insanoğlunu zirvelere götürecek en büyük vasıtanın hakikati tefekkür olduğudur. Zira hakikate ulaşmanın yegane vasıtası, tabir caizse şah damarı, tefekkür ve tecessüstür. Kainatın gönülle tefekküründe ince gayeler, nazenin hikmetler tezahür etmektedir. Cihanın imtihan ikliminde bir iman dershanesi olduğu meydandadır. İlahi terbiye ve idarenin yürürlükte olduğu bu alemde aykırılıklar ve menfilikler gösteren insanlarsa, nefsi ve şahsi kıymetlerini Halık'ın rızası dışında bir yaşayışla ziyan ettikleri ve gerekli ebediyet sermayesini temin edemedikleri cihetle ne büyük bir hüsran girdabı içindedirler. İnsanoğlu, Hakk'a kul olabilmenin haysiyet ve şerefiyle yaşayarak, istikbal düğümünü yani ölüm muammasını çözmeli, onu vahyin içinde tefekkür edip hakikatine bağlamalıdır. Zira herkesi hayat mevzuunda ateşli bir girdap halinde saran ölüm, istisnasız başlara çökecek en çetin istikbal gerçeği olunca, onu tefekkür edip, mucibince yaşayıp huzura ermek, beşeri gayelerin önünde gelir. Bu itibarla insanoğlu, kainatı tanımak ve ondaki ilahi sır ve hikmetlere vakıf olmak istikametinde tecessüs ve tefekküre hakkıyla yol bulmak için ancak Kur'an'ın irşadına muhtaçtır. Zira Kur'an-ı Kerim olmadan insan tefekkürü kamil şekilde bir akıl, izan ve idrak sergileyebilseydi, Allah Teala kullarına ilave bir yardım olarak ne enbiya gönderirdi ne de yüce kitabını inzal buyururdu. Demek ki insanın yaratılışında bulunan tecessüs ve tefekkür istidadını layıkıyla kullanabilmesi için böyle bir ilahi yardıma ihtiyaç vardır. Eğer insan Kur'an'a muhatap olmasaydı, acaba Allah'ın mesela ehadiyet ve samediyet gibi vasıflarına vakıf olabilir miydi? İşte Kur'an, insandaki tefekkür ve tecessüse zemin olan bütün hakikatlerin deryasına açılabilmek için sayısız irşat ve ikazla o fıtri sermayeyi en doğru ve en güzel şekilde yönlendirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bize açtığı tefekkür kapısı olmasaydı, birçok hakikatleri hem idrakten hem de ifadeden mahrum kalırdık. Bu itibarla Kur'an'ın sonsuz muhtevası üzerinde zihin yormak zaruridir. Tabii bu da belli ölçü ve hudut içerisinde olmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim yaş ve kuru her ne varsa kendisinde mevcut bulunduğunu beyan ettiğine göre, ondaki hakikatler manzumesinin kainat gibi nihayetine varılması imkansızdır. Bu demektir ki, tefekkür ve tecessüsü nasıl kullanmak lazım geldiği hususunda, Kur'an'ın sayısız irşat ve ikazla beşere çizmiş olduğu bir ufuk vardır. Bu husus iyi anlaşılmalı ve onun hangi noktalara kadar mevcut olduğu idrak edilmelidir. Çünkü bize verilen akıl bir el terazisi hacminde, lakin tartılacak olan hakikatse Kaf Dağı cesametindedir. Onun için aklı vahyin potasında eritmek, onu teslimiyetle müzeyyen kılmak zaruridir. Bu bakımdan aczinin idrakinde olan ve haddini bilen müfessirler, herhangi bir ayet-i kerimenin yüklendiği manaları liyakatleri nispetinde izah ettikten sonra en doğrusunu Allah bilir diyerek, onun Cenab-ı Hak katındaki hakikatinin nasılsa öyle olduğuna inanmak lazım geldiğini beyan buyurmuşlardır. Çünkü bir evin mutfağındaki herhangi bir kapta mevcut olan su ile okyanustaki su arasında mahiyet farkı olmamakla beraber sonsuz bir hacim ve kimiyet farkı vardır. Diğer taraftan anadan doğma bir amaya renk anlatılsa onun zihninde mutlaka bir iz bırakır. Lakin bu izle rengin gerçeği arasında acaba ne kadar büyük bir mahiyet farkı vardır, bu ölçülemez. Dolayısıyla Kur'an'ın ihtiva ettiği bütün lafızlara işte bu mantık penceresinden bakmak ve oradan beşeri şartlarla kavranabilen mananın tam ve kamil mana olduğunu iddia etmekten kaçınmak lazımdır. Hasılı, bütün bu keyfiyetler, hakikate ulaşmak için tefekkür ve tecessüsün insan idrakiyle kavranabilme hududuna dikkat çekmektedir. Şimdi bu istikamette gerekli dirayet için Kur'an'ın ikaz ve irşadından gönüllere birkaç demet sunmaya çalışalım. Eşsiz bir hidayet ve saadet rehberi olan Kur'an-ı Kerim pek çok ayeti kerimesinde, İnsanın yaratılışındaki hikmetleri, kainattaki harikulade nizamı ve Kur'an-ı Kerim'in bir beyan mucizesi olduğunu düşünmeye davet eder. İnsanlık haysiyetine layık bir şekilde yaşamak isteyenler, Kur'an-ı Kerim'in istikametlendirdiği bu tefekkür dünyasına girmek mecburiyetindedirler. Kainat hadiseleri üzerinde tefekkür eden insan şuuru, bu cihan nedir? Niçin yaratıldım? Fani günlerin hakikati ve mahiyeti nedir? Saadet yolu hangisidir? Velhasıl kimin nesiyim? Nasıl yaşamalıyım? Nasıl düşünmeliyim? Ve nasıl bu fani aleme veda etme hazırlığı içinde olmalıyım gibi uzayıp giden istifhamların cevabını arar. Topyekün kainat, ince kudret akışları ve hassas bir hesap içinde çalkalanırken, alemin en üstün varlığı ve ziyneti olan insanın hesapsız, gelişi güzel, nefsaniyetine mağlup olarak hareket etmesine yol var mıdır? Ayet-i kerimelerde buyurulur: bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? El-Mü'minun 115. İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? El-Kıyame 36. İnsanın masumluk devri büluğa ermesiyle nihayet bulur. Kulluğu layıkıyla gerçekleştirme gayreti içinde olan müminlere bu ikinci merhalede yeni bir mesuliyet devri başlar. Bu olgunlaşma devrinde akla ilaveten bir de gönül gözüyle tefekkür etmek gerekir ki, cihan ilahi sırlarını, kutsi hikmetlerini, hakiki renklerini ancak imanlı gönülleri açar. Ayet-i kerimelerde buyurulur: onlar üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişiz bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur. Arzı yeryüzüne nasıl yaydık, ona sağlam dağlar attık. Onda gönül açan her çiften bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık. Kaf 6-8. Direksiz çatılan güneşin batışı ve doğuşuyla, gece gündüz açılıp kapanan yıldız, hilal ve mehtap cümbüşleriyle donatılan saltanatlı bir semanın altında, türlü nimet ve lezzetler içinde safa sürerken, bu cihanın sanatkarını, bu nimetlerin hakiki sahibini aramaya üşenen bir nankörlük ve körlük içinde ömrünü ziyan edenler hakkında, ayetler ne müthiş bir ikaz ve irşattır. Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Saat 27. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak ve ancak gerektiği gibi gerçek bir sebeple yarattık. Ama insanların çoğu bilmezler. Edduhan 38-39. Cihan, ilahi azamet tezahürlerinin sanat harikası bir sergisidir. Bu bedii mekanda şuurla dolaşan her imanlı sine, fikri uyanışlara, kainattaki kudret akışları karşısındaki ürperişlere ve ne dehşetli manevi lezzetlere mazhar olur. Ayet-i kerimelerde buyurulur: Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbaalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır. Sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Ez-Zümer 21. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. El-Bakara 164. Hakikaten gören gözler için gökyüzünden muhabbet nurları yağmakta. Topraklardan zümrüt sevdalar fışkırmaktadır. Öyle ki sema ve yeryüzü gibi iki muhabbet çemberiyle kuşatılan derin tefekkür sahibi her insan, zahiri ve deruni duyuşlarını zarureten ilahi muhabbetle telif ederek manen tekamül etmeyi kendisine meslek tutacaktır. Allah Teala buyurur, yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Er-Ra'd 3. Rabbine kul, Resulüne ümmet olabilmeyi saadet bilenler, bu muhabbet rabıtasında saf tutarlar. Bu ulvi cephenin adı imandır. İman ki, gönülde hak nurunun parlamasından ve ilahi muhabbetin yüreği doldurup taşırmasından ibaret kutsi bir duyuştur. Feyizli bir gönülle kainata nazar edenler, öyle bir duyguya nail olurlar ki, nazarlarında sanki üzerlerindeki sema muhteşem bir billur avize gibi ilahi sırlardan göz kırpan bir derinlik sunmakta. Yeryüzü ise her ağaç ve onların yapraklarıyla niyaz ellerini açarak neşeli ürperişlerle Rabbine yalvarmakta. Çimenler sanki Muhammedi bir cemaat içinde seccade, onun üzerinde çiçekler sefalı bir ümmet olarak dalgalanmakta. Kudret nişaneleri olan dağlar, ilahi huzurda kıyam halinde. Bulutlar, seyyar feyzü bereket menbaı olarak semada dolaşan birer deniz. Rüzgarlar ilahi ilhamın gaybi habercileri, şimşekler korku ve ümit şerareleri, gürlemeler ve yıldırımlar, kahharın saltanatının fermanları ve gafletten ikaz edici bombardımanları. Gündüzler onun nurunun zuhuru, geceler sırlar ve hikmetler cümbüşü. Hülasa cihan, cazibe ayetleriyle dolu bir tecelli ve esrar kitabı, Esma-i İlahiye'nin fiili tecellisi, adeta sessiz bir Kur'an. Kur'an da kelama bürünmüş bir cihan. İnsansa her ikisinin kavşağında bulunan bir irfan mihrakı ve tecelli abidesidir. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi rikkatine dair bir manzarayı şöyle sergiler. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Ayşe, izin verirsen geceyi Rabbime ibadet ederek geçireyim," dedi. Ben de, Vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim dedim. Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Ağlıyordu. O kadar ağladı ki, elbisesi, mübarek sakalları, hatta secde ettiği yer sırılsıklam ıslandı. O bu haldeyken Bilal namaza çağırmaya geldi. Ağladığını görünce, ''Ya Resulallah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin ağlıyorsunuz?'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun.'' dedi. Ve şu ayetleri okudu. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğini gösteren kesin deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her an Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler. Ve Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. İbn Hibban 2-386. Bu ayeti kerimeler nazil olduğu gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göklerin yıldızlarını imrendirecek gözyaşlarıyla sabaha kadar ağlamıştı. Allah'ın lütfuyla müminlerin de gözyaşları muhakkak ki fani gecelerin ziyneti, kabir karanlıklarının aydınlığı, ahiretteki cennet bahçelerinin şebnem damlalarıdır. İnsanoğlu sırf et ve kemikten ibaret bir varlık değildir. O bir icat bediası, yani sanat harikasıdır ki, Cenab-ı Hak yüce zatına vuslat istidadını mahlukat içinde ona nasip etmiştir. Yaratılışındaki şeref ve haysiyeti koruyarak kemale eren bir insan, ilahi feyizlere mazhar, kevni ve ilmi tecellilere kaynak, hayırlara mecra, muazzam bir kıymettir. Zira Rabbi onu ahsen-i takvim, yani en güzel yaratılış vasfına erdirmiştir. Böyle lütuflara nail olan insanın fani ve emanet varlığını şüphe ve cehalet girdaplarında ziyan etmesi, daha net bir ifadeyle kendisine azap kefeni dokuması ne hazindir. İnsanlar nefs oklarına karşı dikilmiş imtihan hedefleridir. Onun için her yudumda bir boğulma, her lokmada bir tıkanma ihtimalini göz ardı etmeden ömrü kalbi bir teyakkuz ikliminde yaşamak icap eder. Zira ömür fani bir hayatın sayılı günlerini ihtiva eden bir fırsat takvimine benzer. Görünmez bir el her gün bir yaprağımızı koparmakta ve ecel rüzgarlarına bırakmaktadır. Geçen günlerimiz şahitlerimiz, İstikbaldeki günlerse misafirlerimizdir. Misafir günlerimize itinalı hazırlanmak gerekmektedir. Ömürler ebediyet dosyalarıdır. Kiramen katibin melekleri işlenenleri hata ihtimali olmadan kaydetmektedirler. O dosyalar bir gün önümüze serilecek ve bize kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. El-İsra 14 buyurulacaktır. Bizim kitabımızın yani amel defterimizin dışında üzerinde yaşadığımız yeryüzü de yaptıklarımıza bir şahit olarak Hakk'ın huzurunda dile gelecektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, İşte o gün yeryüzü üzerinde işlenenlerin haberlerini söyler. Ez-Zilzal 4. İnşallah o gün müminler olarak cümlemizin yüzü ak olur. Bunun için Kur'an-ı Kerim bizleri şöyle istikametlendirir. O müttaki kimseler, geceleri namaz kılmak ve istiğfar etmek için yanlarını tatlı yataklarından kaldırırlar. Rablerine azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infak ederler. Es-Secde 16. Biz abus ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkarız derler. El-İnsan 10. Rablerinin azabından korkarlar. Doğrusu Rablerinin azabına karşı emin olunamaz. El-Me'ariç 27-28. Kur'an-ı Kerim, kendilerini Allah'ın azabından emniyette hissedenlerin ancak hüsrana uğramış zümre olduğunu bildirir. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın böyle mühlet vermesinden emin olamaz. El-A'raf 99. İlahi rahmet ve yardımdan yeise kapılanlarınsa sadece kafirler olduğu bildirilir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf 87. Mümin kalbi korkuyla ümit kutupları arasında kulluk heyecanıyla titriyecektir. Korkuyla ümit duyguları arasındaki bu müvazeneye beynel havfi ve reca makamı tabir olunur ki, mümin daimi bir dua, acziyet ve iltica halinde olup, yakîn yani ölüm gelene kadar, bu müvazene ve ahengi teminde titiz davranmalıdır. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Allah'tan korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki ihsan sahiplerine Allah'ın rahmeti çok yakındır. El-A'raf 56. Dolayısıyla müminlerin onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. El-İsra 57. Ayetindeki tarife uygun bir tefekkür içinde yaşamaları icap eder. Peygamberler ve onların bildirdikleri dışında hiçbir kimse için ebedi kurtuluş teminatı yoktur. Rabbimiz bu hali teyit için, Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Âl-i İmran 102 buyurmaktadır. Allah korkusu, kalplerin saadet ışığıdır. Kur'an-ı Kerim pek çok azap ayetleri ve cehennem haberleriyle doludur. Buna rağmen bazı gafil kişilerin Allah gafurdur, o sevilir, ondan korkulmaz ifadelerine Kur'an-ı Kerim şöyle ikazda bulunur. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman 33. Yine bazı gafillerin "Günahım benim olsun" gibi ifadelerle manevi kaba dayılığa tevessül ederek alıkça ve ahmakça günah hamallığına girişmeleri ne hazindir. Gafil dünyada ferahlanır. Dünya nimetleriyle zevk-u safaya dalar. Salih ve mütefekkir bir kişi ise dünya hayatını ganimet bilir. Manevi mertebelere erişebilmenin gayret ve heyecanı içinde yaşar. Gafil, kader yani ilahi takdirle çekişme ve isyan halindedir. Neden ve niçin suallerinin çıkmazları içinde kalır? Salih ve mütefekkir kişi ise hikmete nazar etmeye ve hakikatte derinleşmeye çalışarak gerçek huzuru elde etme çabasında ve rıza halindedir. Bir kısım kimselerin de güya kendilerinde apayrı bir tasavvufi derinlik varmış gibi davranması, daha doğrusu kalp ve hal bakımından ulaşmadığı zirve makamları esas ve esrarına vakıf olmadan kuru kuruya diline dolaması, Mevlana, Yunus ve emsallerinin makamında olmadığı halde ben ne cenneti isterim ne de cehennemden korkarım. Ben hak aşığıyım, sadece onu severim gibi yüksek perdeli sözler sarf etmesi, suni bir meczupluk sergilemesi asla makbul değildir. Allah'ta fani olan kişi, kalbinde masivaya ait bütün yolları kilitler. Yalnız Allah'a giden yolları açık bırakır. Onda muhabbet ve sevginin kemaline erer. Abdülkadir Geylani Kuddise Sirruh'un ifadesiyle bu duruma gelen aşık kula Rab öyle bir sevgilidir ki, arştan yerin dibine kadar bütün varlıkların sevgisini onun kalbinden çıkarır. Hem de öyle çıkarır ki, o aşık kul artık ne dünya ne de ahireti düşünmez olur. Kendinden dahi ürküntü duyar, yalnız Rabbi ile ünsiyet ister. Tıpkı Leyla ile Mecnun'un durumu gibi olur. Vaktiyle Leyla'nın sevgisiyle Mecnun olan genç, halkın arasından ayrılır, yalnız yaşamaya başlar. Mamur beldeleri bırakır, çöllerde vahşi hayvanlar arasına karışır. Halkın övmesini veya yermesini bir kenara iter, bunları duymaz olur. Onların konuşmasıyla sükutunu fark etmez hale gelir. Bir gün kendisine, yani Mecnun'a sorulur, "Sen kimsin?" "Leyla" der. Yine sorulur, "Nereden geldin?" "Leyla'dan" der. Yine sorulur, "Nereye gidiyorsun?" "Leyla'ya" der. Mecnun'un gözü ve gönlü, Leyla'nın aşkının şiddetinden bütün aleme âma oldu. Kulakları da Leyla'nın dışındaki bir kelimeyi duymaz oldu. Mü'min Allah Celle Celaluhu'yu aşk ile tanıdığı ve onda fani olduğu zaman kalbi bütün varlıklardan boşalır, yalnız onunla dolar. Dünyevi ve beşeri arzular ömrünü tüketir. Aşık gönül yalnızlıkta ve kalabalıklarda yalnız Rabbi ile ünsiyet halindedir. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud 112. emri celili içinde, yani istikamette saadeti bulur. Allah Teala böyle kulunu derin hakikatlere vakıf kılar. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beşeriyete örnek şahsiyet olarak armağan etmiştir. Beşeri kademeleşmenin her noktasındaki mümine örnek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyet halinin galebesi muktezası, torunları Hasan ve Hüseyin'e karşı kalbinde olması gerekenden fazlaca bir sevgi duymuştu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu: "Onları çok mu seviyorsun?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Evet, seviyorum." O zaman Cebrail aleyhisselam şu haberi bildirdi: "Onların biri zehirlenecek, diğeri de şehit edilecek." Bu hadiseden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönlündeki gözünün nuru torunlarının sevgisini dengeledi. Abdülkadir Geylani, Fethur Rabbani, sayfa 314. Bu da göstermektedir ki muhabbeti Allah'tan gayri bir varlık hakkında layık olan hadden fazla bir derecede gerçekleştirmek indi ilahi de makbul değildir. Peygamber aleyhissalatu vesselam alemlerin varlık sebebiyken, o dahi Cenab-ı Hakk'ın şu misalde vaki olduğu gibi ikaz ve irşadına nail olmasaydı bir zerre irtikab etmiş olacaktı. O halde muhabbette ifrata kaçmanın ne derece ehemmiyetli olduğunu bu misalden anlamalı ve teveccüh ettiğimiz her şeye kalbi alakamızı dengeleyerek onu bir nevi put haline getirmekten korunmaya çalışmalıyız. Zira bizler peygamberler gibi mahfuz, yani korunmuş değiliz. Muhabbete had hudut tanımamak, o sadece Allah Teala'ya müteveccih olduğu zaman caizdir. Allah'a duyulan korku ve ümit duyguları bir ahenk içinde devam ederse, kalpler iman semalarının rahmet bulutları olur. Zira seven daima sevdiğini incitme korkusuyla ve sevdiğinin muhabbetini kaybetme endişesiyle yaşar. Kur'an-ı Kerim de "Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz." Muhammed 7 buyurudur. Onun için bu fırsat demlerinde İmanımızın bütün güzel tezahürleriyle amel defterlerimizi birer ameli salih sergisi haline getirmeye gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki biz müminler, Allah'ın bir lütfu olarak, meleklerin kendisine secde etmesi emrolunan Adem aleyhisselamın torunları, İlahi Esma Mektebi'nin ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ledünni Hakikat Dershanesi'nin talebeleriyiz. Kur'an'la hayat bulan sırat-ı müstakim yolundayız. Dolayısıyla gönlümüz Kur'ani hakikatlere ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine iştiyak ve muhabbetle dolup taşmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sonsuz saadet ve hidayet yoluna davet halindedir. Rabbimiz kendisine ancak kalbi selimin vasıl olabileceğini bildirmektedir. Bu itibarla onların davetine karşı duygusuz ve tefekkürsüz kalmak ancak kilitli kalplerin bir gaflet ve hüsranıdır. Ayet-i kerimede buyurulur: onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Muhammed 24. Kur'an-ı Kerim bu tefekkürü kendi yücelik ve misilsizliği hususuna da tevcih eder. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda pek çok ihtilaflar, tezatlar bulacaklardı. En-Nisa 82. 14 asırdan beri var olan Kur'an-ı Kerim'in ilme, fenne karşı tezat teşkil eden bir ayetini göstermek mümkün değildir. Bilakis her asırda yapılan keşif ve icatlar Kur'an'ın gücünü artırmaktadır. Kur'an ki 1400 sene evvelki bir bedeviye de onun arayıp istediğini vererek ruhunu tatmin ediyor, hayatını en güzel bir şekilde düzenliyordu. Bugün de en üst seviyedeki ilim erbabını bile kuşatacak bilgileri vakti geldikçe faş etmek suretiyle herkesi hayret ve dehşette bırakarak kendisine ram etmektedir. Çünkü o kıyamete kadar olmuş ve olacak bütün ilmi terakkilere öncülük edecek en mükemmel bilgilerle doludur. Hatta Kur'an'daki mucizevi bilgilere yapılan ilmi keşiflerle daha çok yaklaşılabileceği de ayetlerde belirtilen bir mucize olarak Cenab-ı Hakk'ın vaadidir. Kur'an'daki bu harikulade haller yüce hakikatlerin ilahi vaat çerçevesinde zamanı geldikçe tahakkuk etmesidir. Allah Teala buyurur: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun, Kur'an'ın gerçek olduğu kendilerine iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet 53. Bu ilahi beyan istikametinde misaller çoktur. İşte birkaç ayeti kerime ve ilmi hakikatler. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları belli belirsiz canlı bir çiğnem et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki, size kudretimizi gösterelim. Biz dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına, ihtiyarlığa kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. El-Hac 5. Andolsun biz insanı çamurdan, süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka, aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir çiğnem eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli Allah, pek yücedir. El-Mü'minun 12-14. Kanadalı Profesör Doktor Kate Moore, embriyoloji sahasında yazdığı eserinde, insanın rahimdeki safhalarını izah ettikten sonra bu bilgileri ayet-i kerimelerle karşılaştırarak, ilmin Kur'an-ı Kerim'le mutabakat halinde olduğu, hatta Kur'an'ın verdiği misal ve tariflerle tıp ilminin önünde gittiği itirafında bulunur. Kate, Kur'an'daki nutfe, aleka ve mudga tabirlerinin, yani bu üç safhanın hususiyetlerinin hepsinin de ilmi hakikatlerle uygunluğu yanında, tıp alemine büyük bir ışık tutmakta olduğunu ifade eder. Nutfe hali olarak ifade edilen safha, ilmi araştırmaların bütün muhteviyatına şamildir. Aleka safhası, asılı ve donuk bir kan vaziyetindedir. Ceninin bütün hayat özellikleri, bu pıhtı halindeki kanda depolanmıştır. Mudga ise çiğnenmiş et demektir. Şekline bakıldığında, onun sanki çiğnenmiş bir et parçası halinde olduğu görülür. Adeta üzerinde diş izleri vardır. Bu araştırmalar neticesinde Kate, Kur'an ve Hazreti Peygamber hakkında büyük bir hayranlık duyar ve Kur'an'ın 1400 sene evvelki bu mucizesini büyük bir itminan içinde tasdik eder, İslam'la şereflenir. Bu ve benzeri tasdikleri Kur'an-ı Kerim mucizevi olarak şöyle bildirmektedir. Habibim, gerçek ilim erbabı, Rabbinden sana indirilen ilahi vahyin tamamen hakikatten ibaret olduğunu ve hamid olan Allah'ın yoluna ilettiğini elbette göreceklerdir. Es-Sebe 6. Parmak izlerini inceleyen ilim dalı da, parmak uçlarının ömür boyunca hiç değişmeden aynı kaldığını, hiçbir insanın parmak ucunun bir başkasınınkine benzemediğini ortaya koymuştur. Bu sebeple emniyet ve hukukta en güvenilir hüviyet tespiti, parmak ucu iziyle yapılmaktadır. Bu hakikat, 19. asrın sonlarında keşfedilip kendisinden istifade edilmeye başlanmıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim, İnsan bizim, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, toplarız. Onun parmak uçlarını bile düzgünce, yerli yerince yapmaya gücümüz yeter. El-Kıyame 3-4 buyurarak, parmak uçlarının hassasiyetine asırlar öncesinden dikkat çekmiştir. Yani Kur'an önde, İlim onun arkasında devam etmektedir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini yapamazlar. El-İsra 88. Zira Kur'an, aciz bir insanın ilmi değil, bu dünyadaki bütün ilimlerin kaidelerini vaz ederek insanlara lütfeden Rabbin ilmidir. Aynı zamanda ilmi keşiflere vasıta olan idrakleri yaratan da o kelamın sahibi olan Hak Teâlâ'dır. Bütün nebiler ve veliler ilimlerini Kur'an'ın hakikatinden alırlar. Dolayısıyla önceki ilahi kitapların muhtevası da Kur'an-ı Kerim istikametindedir. Nasıl ki insan, alemin küçük bir modelidir. Kur'an da aynı şekilde bütün alemleri kuşatan ilahi bir kitaptır. Bu itibarla onun ihtiva ettiği ilimler, zaman ve mekan kaydı olmaksızın süreklidir. Bütün zamanları kuşatmıştır. Bu idrakle hak dostları onun her kelimesinden, hatta her harfinden, değişik sır tecellilerine mazhar olmuşlardır. Yine hak dostları, bütün ilimlerinin ve telif etmiş oldukları bütün eserlerinin, Kur'an nurundan bir tecelli olduğunu ifade etmişlerdir. İnsanı kullukla mükellef kılan Cenab-ı Hak, gökte ve yerde ne varsa hepsini ona amade kılmış ve bu kulluğu bir duygu derinliğiyle yaşayabilmesi için insanı tefekkür istidadı gibi kalbi hassasiyetlerle tezyin etmiştir. Yine insanın imanda kemale ererek vuslata nail olabilmesi için de üsve-i hasene, yani en güzel bir örnek ve rehber şahsiyet suretinde peygamberler gönderme lütfunda bulunmuştur. Peygamberler vasıtasıyla gerçekleşen ilahi yardım, ahir zaman nebisi ve onun vasıtasıyla bütün beşeriyete lütfedilen Kur'an'la zirveleşmiştir. Bu sebepledir ki, üzerimizdeki bunca ilahi nimete ilaveten, hem ümmeti Muhammed'ten olmamız ve hem de Kur'an'la nasiplenmemiz sebebiyle Cenab-ı Hakk'a şükür borcumuz sonsuzdur. Zira zerre kadar bir çınar tohumunun münbit bir toprak vasıtasıyla koca bir ağaç haline gelerek kazandığı muazzam ihtişam gibi bizdeki tefekkür ve hissiyatın Kur'an'la beslenip güçlenmesi neticesinde ulaşılabilecek kalbi duyuş ve hakikatler ne kadar muhteşemdir. Bu itibarla Kur'an'ın o bitip tükenmez feyzi ve yüce irşadı olmasaydı, tefekkür ve duygularımız münbit topraktan mahrum, kuru bir tohum gibi kalırdı. Dolayısıyla biz kullar için Kur'an sayesinde gerçekleşen ilahi ikramın yüceliğini ve sonsuz azametini idrak etmekten daha büyük bir nimet olamaz. Bu gerçeği uzay çağı olan şu 21. asırda ilahi tebliğden mahrum, iptidai kavimlerin tefekkür ve tahassüste ortaya koydukları seviyesizlik daha da bariz bir şekilde göstermektedir. Hatta muharref dinlere mensup milyonlarca insanın, hatta taştan mamul Buda heykellerine tapan Budistlerin, aciz bir hayvan olan ineği mukaddes kabul eden Hinduların ve böyle aciz varlıkları ilah edinmiş bulunan milyarlarca insanın varlığı, üzerimizdeki Muhammedi nimetin azametini kavrayabilmemiz için ne ibretli manzaralardır. Lakin bundan daha hazin olanı, İman nimetine mazhar olup da araya giren nefsani ve dünyevi bir takım sebeplerle Hakk'ın gür sadasına karşı dehşet verici bir sağırlık içinde bulunmaktır. Her devirde mevcut olan böyleleri için Kur'an-ı Kerim, onlar sağır, dilsiz ve de kördürler. El-Bakara 18 buyurmaktadır. Bu itibarla Cenab-ı Hak, ayetleri karşısında müminlerin uyanık, firasetli ve duygu derinliğine sahip olmalarını arzu eder. Ayet-i Kerime'de buyurulur, o müminler ki, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. El-Furkan 73. Böyle bir devirde bir mümin için iki ehemmiyetli vazife vardır. Bunlardan biri, kayaların çatlakları arasında yeşerme şansı elde eden nadide çiçekler gibi, üzerimizde tecelli eden nimetin kıymetini takdir edip, bir şükür hissi içinde bulunmaktır. İkincisi ise, bu ilahi lütuf ve ikramların tabii bir surette doğuracağı hak ve hakikat mahrumlarına acıma duygusuyla o hakikatlerin tebliğinde gayretli olmaktır. Ayet-i Kerime'de buyurulur, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran 104. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet 33. Tebliğ gayretinin arzu edildiği nispette semereli olabilmesi içinse, Kur'an'ın engin muhtevası üzerinde her zamankinden daha fazla gönül ve zihin yormak ve Kur'an'la istikametlenip, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak şarttır. Bu demektir ki, Kur'an-ı Kerim'in engin ruhaniyet ve muhtevası üzerinde tabiat alimlerinin maddi alemi incelemekteki dirayet ve gayretlerinin üstünde bir gayret ve kalbi dirayet sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Bütün materyalist telakkilerin beşeri alçaltmaktan ve sefaletini hazırlamaktan başka bir netice hasıl edemediği ortadadır. Bu vahim neticenin sebebi, insan gerçeğini sadece akılla mizan etmekten doğmuştur. Kur'an-ı Kerim ise vahyin içinde değer kazanan akla işaretle 16 defa ya ulil elbab, yani ey akıl sahipleri hitabı yanında pek çok kere de akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz, idrak etmez misiniz tarzında ikazlar ihtiva etmektedir. Bütün ilimlerin önünde giden Kur'an, beşeri tefekkür ve tecessüs meylini tatmin hususunda, kıyamete doğru her geçen gün yeni keşiflerle yeniden, ne azametli bir menba ve ne feyizli bir kaynak olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Biz Müslümanlar, Kur'an'ın mükemmelliğini insanlığa izah ve onları ikaz hususunda yetersiz kalmanın ve numune olamamanın mesuliyetini düşünmeli ve ürpermeliyiz. Üstelik asırlardan beri gerçekleşen bütün ilmi keşiflerle milyonlarca kere Kur'an teyit edilmişken, bu gerçeğin imanı icap ettirdiği hakikatini asrımızın çeşitli vasıta ve imkanlarına rağmen layıkıyla yaygınlaştıramamamız halinde, dünyanın dört bucağında yaşayan gaflet içindeki insanlar bizden huzur-u ilahide davacı olacaktır. Bu da bizlerin mesuliyetini artırmaktadır. Zira dinin çoğu metafizik olan gerçeklerini izah ve ispat sadedinde, zamanımızın pek çok ilmi keşfi geçmiş asırlara nispetle büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kainattaki bazı gerçekler ancak ilmi seviye müsait olduğu zaman kavranabilecek bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış bulunmaktadır. Yani Kur'an kıyamete kadar her asrın ilmi seviyesi ve insanların idrakine göre hakikatlerini sergilemektedir. Şüphesiz bu keyfiyet de merhamet-i ilahiye icabıdır. Çünkü insan yaratılışındaki harikulade hususiyetler, büyük tıbbi buluşlar, sema haritasındaki ve yeryüzündeki zihni dehşete sevk eden nizam ve program gibi daha nice hakikatler, şayet ilmen keşfedilmeden evvel Kur'an'da açıkça ve sarahaten ifade edilmiş olsaydı, insanların o zamanki akli ve ilmi seviyelerine göre bunları kabullenip tasdik etmeleri ve netice itibariyle imanla şereflenmeleri mümkün olmazdı. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim sanki eşlikçe define çıkan kadim bir toprak gibidir. Yeter ki onun engin muhtevası üzerinde gereği gibi zihin yorup onu gönül gözüyle de okuyabilelim. Kainat kitabı ile duygu derinliğine varabilmek ve cihanın hikmet ve sırlarının müşahedesi ancak gönül ehlinin tefekkürü sayesindedir. Rabbimiz aşağıdaki ayeti kerimelerle bütün insanlığı bu tefekküre davet etmektedir. Resulüm, sana karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. El-Hac 46. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir veya çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir suyla sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Er-Ra'd 4. Gerçek bir mümin olabilmek, kalbi harekete geçirmekle ve o kalbin tefekkür ve sevme iştihasını uyandırabilmekle başlar. İnsanı insan yapan beyin ve kalp fonksiyonlarıdır. Sadece beyne yüklenilip kalp alemi ihmal edildiği zaman insan belki iyi bir dünya adamı olur. Lakin ince, rakik bir mümin olabilmek için kalbinde hamur gibi yumuşaması, incelmesi ve hissiyat derinliğine bürünmesi zaruridir. Kalbi bu kıvamda çalışan bir mümin için her şey hal lisanı ile konuşur. İnsanın kendinden başlayarak yüzü, gözü, üstü başı vitrinidir. Bütün varlıkların lisanı hal denilen bir lisanı vardır ki, her şey bununla beyan halindedir. Anadan doğma âmâ olan bir kişi, gözleri birdenbire açılsa ne kadar dehşete kapılır. Şöyle bir baktığında, denizlere, ağaçlara, uçan kuşlara ne kadar hayret eder. Zira hiç görmediği şeyler, Rabbim ne güzel halketmiş der, hayranlık duyar. Bu güzelliklerin her gün binlercesiyle karşılaşan insanoğlu, çoğu kez bunların farkına varmadan, derin tefekkür ve ince tahassüs iklimine yol bulamadan, tıpkı bereketli nisan yağmurları üzerinden akıp gittiği halde, ondan hiçbir nasip alamayan sert kayalar misali oradan gafletle gelip geçer. Kur'an ayetleri bizleri ne güzel bir uyanıklığa davet halindedir. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır. El-Câsiye 5. Onlara bir delil de gecedir. Gündüzü ondan sıyırırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de sonunda o eski hurma salkımının çöpüne, yay haline döneceği konaklar tayin etmişizdir. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Yasin 37-40. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. El-Ankebut 43. İnsan ömrü müddetince tefekkür ve duygu derinliğinde ne derece yükselip dirayet kazanırsa, ilmi muhabbet ikliminden o kadar nasip alabilir. Ve ölüm ötesindeki saadet o nispette artar. Tarih boyunca peygamberler, evliya ve mütefekkir salihler, kainatı kavramaktaki dirayetin canlı misalleridir. İnsanın fıtratında ve vicdanının derinliklerinde marifetullah, yani Rabbi kalben tanıma istidadı, bir hak duygusu, şiddetle inanma ve bağlanma ihtiyacı gizlidir. başı dara düşen gafillerin, hayat buhranları geçiren münkirlerin, himayesiz kaldıkları korkunç yalnızlıkta, bu fıtri sermayenin sevki tabiisiyle Allah'a dönmeleri, ilahi kudretten yardım dilenme ihtiyacı duymaları, insanın yaratılış gayesinin muktezasıdır. Lakin bu istidadı köreltenler, bu alemde ilahi kudret akışlarından ve sanat harikalarından uzakta ve bigane kalanlar, bu ibretler aleminde abus ve alık yaşayanlar, dünyada oynadıkları bu kör eve oyununu ahirette de devam ettireceklerdir. Ayet-i kerimelerde buyurulur, yalnız gözler kör olmaz, fakat sadırlarda olan kalpler de körleşir. El-Hac 46. Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de kör ve hatta daha şaşkındır. El-İsra 72. Kur'an-ı Kerim'i kalbi ilahi muhabbetle dolu, salih ve saliha muallimlerden öğrenmek zaruridir. Ki o feyizli kalplerden bir hal inikas ederek dinleyenleri duygu derinliği ve tefekküre sevk etsin. Nitekim, Kur'an tilaveti için hangi ses ve kıraat daha güzeldir diye soranlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an okuyuşunu duyduğunda Allah'tan korktuğunu hissettiğin kimsenin sesi ve kıraatidir. Darimi Fedailül Kur'an 34 cevabını vermişlerdir. Aksi halde boğazdan kalbe inmeyen bir kıraatin insanı Kur'an'ın sonsuz tefekkür ufkuna ve duygu derinliğine götüremeyeceği aşikardır. Bu hususta şu nebevi ikaza da kulak vermemiz gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. Onlar Kur'an okurlar. Fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Buhari Fedailül Kur'an 36. İşte bu felakete sürüklenmemek için de Kur'an'la meşguliyette daha hassas davranıp ayetlerin tefekkür dünyasına girmeye ve onların manalarını gönlümüzde hazmederek Kur'an ahlakına bürünmeye gayret etmeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim her vesileyle mümini daima düşünme ve duygulanma seferberliğine davet etmektedir. Nitekim ayet-i kerimede düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. En-Nahl 44 buyurulur. Hakikaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz kullarını hem yüce varlığının delillerini hem de bahşettiği nimetlerdeki derin hikmetleri tefekkür etmeye davet buyurur. Bunlar içerisinde insanoğlunun çeşit çeşit lisanlara ve renklere sahip olmasına dikkat çeker. Ayet-i kerimede buyurulur. Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olması, onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunlarda bilenler için dersler vardır. Er-Rum 22. Gerçekten de insanoğlunun konuştuğu lisanlardan hiçbiri, o lisanı konuşan millet tarafından muhtelif komisyonlar kurularak oluşturulmamıştır. Ne grameri, ne kelime kadrosu, ortak bir çalışmanın semeresi değildir. Kimi dillerde cümle fiille başlarken, kimi dillerde de faille başlar, fiille biter. Bunlar şuurlu tercihler değil, bizzat Cenab-ı Hakk'ın bir bahşıdır. bu ilahi bahşın yanında insanoğlunun renklerinin değişikliği ve muhtelif ırklar halinde yaratılması da ayrı bir hikmetler manzumesidir. Coğrafyanın getirdiği bir netice, ırklar bir hilkat tecellisidir. Bu durum insanların birbiriyle daha kolay tanışıp anlaşmaları içindir. Yoksa biri üstün, diğeri değersiz bir ırk diye bir şey yoktur. Her ırktan da hem temiz kimseler hem de şerli kimseler çıkar. Mühim olan takva üstünlüğüdür. Bu hakikati Allah Teala şöyle beyan eder. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, en müttaki, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. El-Hucurat 13. Diğer taraftan Cenab-ı Hak vahdaniyeti kendine münhasır kılmış, bütün varlıkları çift olarak birbirlerini tamamlayıcı mahiyette halketmiştir. Cennette Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva ile başlayan aile hayatı, Allah'ın kurduğu bir izdivaç kanunu altında biz Adem oğullarına intikal etmiş, İslam dini ile kemale ermiştir. Allah Teala buyurur, kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Er-Rum 21. Cenab-ı Hak, nikahı ümmeti Muhammed üzerine bereket eylemiş. Kitap ve sünnet gölgesi altındaki bir izdivacı, dünya hayatındaki bir saadet cenneti kılmıştır. Evlenmelerde iki yabancı kişinin hayret verici şekilde kaynaşmasında akılları dehşet içinde bırakacak ince dersler ve hikmetler gizlidir. Ana baba ocağından ayrılan iki yabancı gencin Allah'ın aralarına lütfettiği muhabbet ve merhametle birbirlerine gönüllerini bağlaması, hatta ayrıldıkları ana baba yuvasını gölgede bırakacak derecede samimi bir cazibe ikliminde yaşamaları ne ulvi bir tecellidir ve üzerinde derin derin tefekkür edilecek ne kutsi bir derstir. İnsanoğlu ilahi imtihan muktezasınca mücadeleci ve hakkı kabulde mütereddit bir yaratılışa sahip olduğu için Kur'an-ı Kerim ayetleri çeşitli meslek ve meşrep sahipleri için muhtelif misallerle donatılmıştır. Ta ki herkes kendi haline göre bir nasip alsın. Bu hakikat ayeti kerimede şöyle beyan olunur. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara türlü türlü misali gösterip açıkladık. Zira insan çok hususlarda mücadelecidir. El-Kehf 54. Kur'an-ı Kerim insanı onun yapısındaki inceliklere dikkat çekerek tefekküre davet eder. İnsana hayatını tefekkür etmesi hususunda şöyle buyurur. Kime uzun ömür verirsek, biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? Yasin 68. Bir başka ayette, insanın yapısındaki fücur ve takva temayülü gerçeğine şu şekilde işaret edilir. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de, iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Eş-Şems 7-10. Tekrar diriliş ile Allah'ın yüce kudreti Buna mukabil insanın acziyeti ve istikbalde kendisini bekleyen ilahi gerçek sergilenir. İnsan görmez mi ki biz onu nutfeden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 77-79. İnsanoğlunu devamlı tefekküre davet eden bütün bu beyanlar da gösteriyor ki, böyle bir zihni ve kalbi faaliyet, Allah'ın emrettiği bir mecburiyettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise 1400 sene evvel, tefekkür gibi ibadet yoktur mealindeki hadis-i şerifleriyle, tefekkür ve neticesinde kalbin feyizlenmesini ibadet seviyesinde gördüğünü beyan buyurmuştur. Hatta denilebilir ki onun ibadetten evvel mevcud olan bir lazime olduğuna işaret buyurmuştur. Çünkü ibadet gibi diğer hayırların da ehemmiyet ve mahiyetini kavramak tefekkürle mümkündür. 1400 sene evvel ehemmiyetine sayısız ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle işaret edilmiş olan tefekkürün, asrımızda ehemmiyetinin daha da artmış bulunduğu muhakkaktır. Bu noktadaki mesuliyetten hakkıyla beri olmak için, hakkı tebliğ ve hayra teşvik hususunda ne derece gayret sahibi olmamız lazım geldiği üzerinde ne söylense azdır. Allah'ım, bizlere rahmetini yağdıracak istikameti nasip eyle. Bizleri nefsani dünya denizinde boğulmaktan muhafaza eyle. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize hakikatleri kavrayacak idrak ve anlayış ver. Kalplerimizi muhabbetinle doldur. Ya Rabbi, uzun bir gurbet ve derin bir yalnızlık yurduna akıp gitmekteyiz. Orada güneşimiz iman, dostlarımız nebiler ve salihler, saadet bahçelerimiz de salih ameller olsun. Allah'ım, bizleri kainat ve hadiseleri gönül gözüyle seyredebilen hakiki idrak sahibi kullarından eyle. Oku emri celilinin muhtevasından kalplerimize nasipler lütfeyle. Bizleri Kur'an'ın ilmiyle zinetlendir. Onun sonsuz tefekkür ikliminde ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbet gülşeninde gönüllerimizi dipdiri eyle. Ta ki senin yüce huzuruna kalbi selim ile gelebilelim. Amin.